أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının halaları 17. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Safiye hala ve oğlu Hazreti Zübeyr'i görüyorduk. Safiye halayı epeyce gördük. Şimdi çocuklarından özellikle en meşhur olanları Hazreti Zübeyr olduğu için onu biraz daha ayrıntılı görmeye çalışıyoruz. Hazreti Zübeyr radıyallahu anh Mekke döneminin her türlü eziyetini, sıkıntısını, çilesini çekmiş, iki kez Habeşistan hicreti yaşamış, İslam davası uğruna oldukça tecrübe sahibi bir sahabi olarak duruyor karşımızda. Son zamanlarda, Mekke döneminin son zamanlarında bir yolunu bulup ticaretle uğraştığı için zaten Şam tarafına ticari sefere gitmişti. O seferdeyken hicret hadisesi yaşanıyor. Ashab-ı kiram Medine'ye hicret ediyorlar. Sonra Resulullah Aleyhisselam bunca faaliyetler arasında dışarıya da açılmış, Akabe beyatları yapmış ve neticede Medine yolu görülmüştü. Ashabının çektiği bunca eza ve cefalara çok üzülen Aleyhisselam bu beyattan sonra onların Medine'ye hicret etmelerini istemişti. Bir yandan normal seyrinde sürüp gider gibi görünen, ne demek şimdi hocam diyeceksiniz, müşriklere balışları belli etmiyorlar ama bazen de işte anlaşılıyor. O yüzden ticari işler, diğer yandan hicret hazırlıkları sürüyor. Bu karmaşık bir dönem esnasında tam ifade edemiyorum, özetleyeyim derken de olmadı tabii, farkındayım. Çok şey var burada Hazreti Zübeyr ile ilgili. Ben şu kadarla yetineyim. Hazreti Zübeyr de bir yolunu bulmuş, Şam'a gitmiş. Bunu söyledik, tekrarlamış olalım. Şam'dan dönerken İşte burada bir güzellik görüyoruz. Dönüşte Mekke'den Medine'ye hicret etmekte olan ve artık Medine'ye epeyce yaklaşmış olan Hazreti Peygamber'le karşılaşıyor. Hazreti Zübeyr. Hemen ticari eşyalar arasında Resulullah Aleyhisselam ve onun hicretteki yol arkadaşlarına güzel elbiseler hediye ediyor. Onları giymelerini söylüyor. O ticari malları sahiplerine teslim etmek, sonra Medine'ye gelmek üzere Mekke'ye devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam onu Medine'de bekleyeceğini söylüyor. Hazreti Zübeyr Mekke'ye devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ediyor. Hazreti Zübeyr Mekke'ye gidip gerekli dağılımlarını yaptıktan sonra, kervanda payı olanların yaptıktan sonra o da Medine'ye hicret ediyor. Artık yeni bir hayat başlıyor Medine'de. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye gelen muhacir ile Medineli Ensar'ı birbirine ihvan, kardeş yapıyor. Hazreti Zübeyr'i de Hazreti Ka'b bin Malik ile ihvan, kardeş yapıyor. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın hala çocukları arasında, bunu devamlı söylüyorum, hayat hikayesi en geniş ve ayrıntılı olanların başında Hazreti Zübeyr bin Avvam gelmektedir. Mekke dönemi hadiseleri içinde olduğu gibi Medine dönemi hadiseleri içinde de çokça hayat hikayesi vardır. Ancak burada bunların hepsini değil, yine Mekke'de olduğu gibi orada da öne çıkan bazı konulara örnek verip geçeceğiz. Hazreti Zübeyir öncelikle bütün savaşlara katılmış, her savaşta ayrı bir destan yazmıştır. Barışlarda olduğu gibi savaşlarda da Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrılmamış, her alanda canla başla cihad etmiş olup vücudunda yara almadık bir yeri kalmamıştı. Hatta bu yaralar o kadar kalıcı olmuştur ki ileriki yıllarda gören herkesi şaşkına uğratmıştır. O kadar yarası var yani. Hayat mücadelesinde olduğu gibi gazalardaki mücadelesi ise dillere destan olan Hazreti Zübeyir çocuklarına isim verirken şöyle derdi. Ben oğullarıma belki şehit olurlar diye şehit kardeşlerimin adlarını koyuyorum. Ya. Çok düşündürücü bir şey yani. O kadar savaşlar yapıldı, o kadar şehidimiz var. Onların adlarını koyuyorum ki belki oğullarım da şehit olur diye. Böyle bir gayretli bir mübarek insan. Her alanda öyle bir duruş sergiliyordu ki Resulullah Aleyhisselam onun hakkında bakın ne buyuruyor. Nebilerden her nebinin bir havarisi vardır. Havari, dost, yardımcı. Benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır. Ya bu öyle biri işte. Benim havarim Zübeyir bin Avvam. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Medine döneminin bütün seferlerine katılmış, Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanında gazalara çıkmış, çok büyük başarılar ortaya koymuş, ayrıca seriyeler idare etmiş, küçük birlikler komuta etmiş ve Peygamber Aleyhisselam döneminde buradan anlatmaya kalksak 9-10 ders sürecek kadar olaylara imza atmış. Ancak kendisinin ifadesiyle hayatımda en zorlandığım an Resulullah Aleyhisselam'ın vefat anıdır demişti. Hayatımda en zorlandığım an Resulullah Aleyhisselam'ın vefat anı. Kaynaklarımızda Resulullah'ın vefatı esnasında sahabilerin neler yaşadığına ilişkin toplu malumat yoktur. Ancak hangi sahabeyi ayrı ayrı okursak orada böyle örnek görürüz. Mesela bir ara örnek vermiştim ben size, hatırlayın. Hazreti Abdullah bin Zeyd el-Ensari hakkında fazla malumat yoktur ama Resulullah'ın vefatı esnasında öyle ifade kullanıyor ki anlamakta da anlatmakta da zorlanıyoruz. Evet, nasıl? Resulullah'ın vefatından o kadar üzülüyor, o kadar üzülüyor. Kendinden geçiyor ve çok değişik bir dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Ben Resulullah'a bakarken bir farklı dünyaya giriyordum. Onu her görüşümde kendimi cennette hissediyordum. Hatta eve geldiğimde aynaya bakıyordum. Bu gözler Resulullah'ı görüyor diye gözlerimi seviyordum. Ya Rabbi, Resulullah vefat etti. Ben şimdi kimi göreceğim? Ya Rabbi, Resulullah'ın görüntüsünü gözüme sabitle ve benden görme özelliğini al. Nasıl anlatayım, nasıl anlarsınız? Duası kabul olacak, gözleri âmi olacak. O ana kadar ağlayan Hazreti Abdullah gülmeye, tebessüm etmeye başlayacak. Etrafındakiler herhalde aklını yitirdi diye düşünecekler. Diyecek ki ne görüyorsunuz? Ağaç görüyoruz, işte taş görüyoruz, deve görüyoruz. Ne varsa çevresinde. Vah zavallılar vah diyorlar. Peki sen ne görüyorsun diye soruyorlar. Ben Resulullah'ı görüyorum diyor. Hocam nasıl bir şey? Bu aşkla iman. Nasıl anlatayım ki kıymeti dinleyenlerim? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani görme özelliği gidiyor. Yani görüntü hani gelir görüntüyü dondururuz ya böyle durur önümüzde. Demek ki Resulullah önünde durdu. Başka bir şey yok. Hazreti Zübeyir öyle bir şey yaşamıyor ama Resulullah'ın vefatıyla çok sarsılıyor. Ve halifeler döneminde aynı şekilde cihatlara devam ediyor. Ama bu arada İslam'ı tebliğ etme noktasında yakınlarına, aile efradına onları ihmal etmeden insanlara bir şeyler anlatmak için dedim ya çok gayret sarf ediyor. Çok. Cihattan cihada koşuyor. Yeri geliyor ordu içinde bir nefer, yeri geliyor orduyu sevk ve idare eden bir komutan. Yeri geliyor bir yerde yönetici, yeri geliyor bir yerde eğitimci. Çok yönlü, güçlü bir sahabedir. Aynı şekilde az önce ifade ettiğim gibi oraya da girecek olsam dedim ya bunun bitmesi asla mümkün değil kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zübeyir'in şehadeti Hazreti Ali döneminde Cemel Vakkası esnasında olmuştur. Şimdi bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok ayrıntıya girmek de istemiyorum ama burada insanlar Allah'ın emri varken görmemezlik edenler, Resulullah'ın örnekliği varken örnek almayanların işin garibi din adına düştükleri hatalar sonucu meydana gelen Cemel Vakkası. Şimdi çok ana fikri söyleyeyim. Üçüncü halife Hazreti Osman şehit edildi. Medine karıştı. İsyancılar Medine'yi adeta işgal ettiler. Ayşe annemiz diğer annelerle beraber hacca gitmişti Mekke'ye. Medine'ye dönemedi. Ortalığın karıştığını gördü. Hazreti Ali halife seçildi. İktidar oldu ama muktedir olamadı. Her taraf isyancı. Ayşe annemiz baktı ki Medine çok korkunç şeyler yaşayacak. Bir anne şefkatiyle ıslah hareketi başlattı. Ve Mekke'den önce Küfe'ye, Basra'ya gitmeyi düşündü. Ordu toplaya toplaya. Basra'dan, Küfe'den, önce Mekke'den aldı biraz. Basra'dan, Küfe'den, etraftan topladığı orduyla Medine'ye yürüyecek. Asileri Medine'den çıkaracak. Sulhu sükun sağlayacaktı. Bazıları bunu anlatırken Hazreti Ali'ye karşı yapılmış kıyam şeklinde anlatıyorlar ki bunun hesabını kıyamet günü veremezler. Onu söyleyeyim. Ayşe annemiz Hazreti Ali'ye karşı bir hareket yapmadı. Hazreti Ali de mücadele ediyor ama isyancılar çok. Hangisinin asi olduğu belli değil. Ortalık birbirine girmiş. Annemiz de bir anne şefkatiyle belki beni dinlerler diye yani bir konumu gereği yani çok çok şeyler yaşandı. Şimdi bunu anlamak için şu ifadeyi kullanayım. Hazreti Zübeyir radıyallahu anh, Hazreti Ayşe annemizle beraber çıktığı Cemel Vakası esnasında işler çığırından çıkıp ortalık karışınca meydana gelebilecek kötü sonucun sorumluluğundan kurtulmak için savaş meydanından çekilip gitmeye başladı. Şimdi tüylerim ürperdi ama o ifadeyi kullanmam lazım. Yani öyle oldu ki elinde kılıçla Hazreti Ali ile karşı karşıya geldi Hazreti Zübeyir. Hazreti Ali seslendi. Ey Zübeyir! Hatırlar mısın dedi. Neyi dedi ey Ali? Bir gün ikimiz oynuyorduk dedi. Şakalaşıyorduk dedi. Kucaklaşıyorduk, gülüşüyorduk. Resulullah bize baktı, tebessüm etti. Dedi ki ey Zübeyir, Ali'yi seviyor musun? Seviyorum ya Resulullah dedim ben ona. Dedin sen ona diyor. Ama ey Zübeyir, gün gelecek. Sen Ali'ye karşı kılıç çekeceksin. Yanlış yerde olacaksın dedi. Deyince Hazreti Zübeyir Allahu Ekber hatırladı. Ve savaştan çekildi. Onun savaştan çekilmesiyle kargaşanın durabileceğini düşünen bozgunculardan biri olan İbni Cürbüz denen katil. Böyle bir sahneye bile kan bulaştırmak için gizlice takip ediyor. Hazreti Zübeyir uygun bir yerde abdest hazırlayıp namaza durunca İbni Cürmüz denen katil ki bunun ne olduğu belli değil, Müslüman mı, Yahudi mi, münafık mı bilmiyoruz kimdir, onu arkasından hançerleyerek şehit ediyor. Bu İbni Cürmüz denen katil de Hazreti Ali'nin ordusunda bir nefer. O da bilmiyor bunu kim olduğunu. Peki nasıl anlıyoruz bunu? Hazreti Zübeyir'i şehit ettikten sonra çok büyük bir zafer kazanmış kahramanlar gibi Hazreti Ali'nin yanına koştu. Ey Ali dedi, beni ödüllendir. Büyük iş başardım. Ne yaptın ki seni ödüllendireyim dedi. Safiye'nin oğlu Zübeyir'i öldürdüm ben. Bu nasıl anlayıştır yani? Allah hepimizi muhafaza buyursun. Ve içimizde bu tip hainlerden Allah hepimizi muhafaza buyursun. Bizi hain yapmasın, hainlerden de muhafaza buyursun. Safiye'nin oğlu Zübeyir'i öldürdüm ben. Yani sadece Zübeyir demiyor. Safiye dedi Resulullah'ın halası. İşte dersimizin konusu Safiye hala. Onun oğlunu öldürdüm ben diyor. Onu öldürerek ödüllerin en iyisini hak ettim. Senden bu büyük zaferimin ödülünü istemeye geldim. Allah muhafaza. Fitne bir girdi mi? Kıymeti dinleyenlerim işte böyle ortalık karışıyor. Ya. Subhanallah. Hazreti Ali öfkeyle bağırıyor. Safiye halamın oğlu Zübeyir'i öldürenin mükafatı cehennemdir. Seni cehennemle müjdelerim ey katil. Bir yandan öfkeyle bağırıp bir yandan üzerine yürüyen Hazreti Ali karşısında bu hain, bu şerefsiz öyle bir kaçış kaçtı ki nereye gitti belli olmadı. O günden sonra onu kimse görmedi. İşte Müslümanlar arasında böyle ne olduğu belli olmayan birileri giriyor. Bir şeyler yapıyor adına din diyor. İnsanlar da ona bakarak işte Müslüman böyle mi olur diye konuşuyorlar. O yönüyle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sürekli kavga, gürültü, eziyetten bahsetmeyelim de bir kısaca Hazreti Zübeyir'in bir de aile yapısına bakalım. Bakın ben yine anlamakta zorlanıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayatı seferde, savaşlarda geçmiş. Çok zorluklar çekmiş. Buna rağmen hayatı boyunca 7 evlilik yapmış Hazreti Zübeyir. 7 evlilik. Önünde liste var şu anda. Tüm isimler de var. 7 evlilik yapmış Hazreti Zübeyir. Bu 7 evliliğinden Hazreti Zübeyir'in 11 erkek, 10 kız olmak üzere 21 çocuğu dünyaya gelmiş. Yani Safiye Hala'nın sadece Hazreti Zübeyir'den 21 torunu var demektir. Ha bunlar kaynaklara geçen isimler. Bunların bazen hayatları çok iyi biliniyor. Bazıları pek fazla bilinmiyor. Ama 11 erkek, 10 kız toplam 21 çocuğu olmuş Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Hazreti Zübeyir onca savaşlara katıldı. Onca ganimetler elde etti. Tüccardı aynı zamanda. İyi kazanıyordu. Ama onun şehadetinden sonra gerideki aileleri, çocukları kendilerine yetecek kadar onlara gerekli mirası bırakmış. Hayatı boyunca çokça infak etmişti. Onun infak boyutu da bir başka güzeldir. Oraya hiç giremedim kıymeti dinleyenlerim. Safiye Hala'nın çocukları arasında en meşhurun Hazreti Zübeyir olduğunu son defa söyleyelim. Ve Hazreti Zübeyir'in hayat hikayesinin bu kadarcık bir şekilde sınırlandırmanın da mümkün olmadığını söyleyelim. Ve diğer çocuklarına geçelim. Sa'ib bin Avvam, Sa'ib Bey ile Mekke'de doğduğu rivayet edilen Sa'ib hakkında hangi yılda doğduğu net olmamakla birlikte Hicret'in 11. yılı yani 632 yılında Necid tarafında Yemame Savaşı'nda şehit oldu. Hazreti Peygamber'in vefatının hemen ardından Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde yapılan meşhur Yemame Savaşı. Bakın Safiye Allah'ın bir oğlu Hazreti Zübeyir, Cemal Vakkası şehidi. Hazreti Sahip, Yemame şehidi. Hazreti Sahip hakkında kimlerle evlendi? Kaç çocuğu var? Nasıl bir hayat yaşadı? Kaynaklarda bilgi yok. Muhtemelendir ki Hazreti Zübeyir o evden meşhur olduğu için diğerlerin hayat hikayeleri pek fazla meşhur değil. Neye benzer bu? Tevük Seferi esnasında Üç tane sahabe mazereti olmadığı halde geri kalmışlar. Bunların başında Ka'b bin Malik vardı. Ka'b, Mürre ve Hilal. Olaylar anlatılırken hep Hazreti Ka'b üzerinden anlatılır. Mürre de Hilal de aynısını yaşamışlar. Ama Ka'b üzerinden gider. Burada da böyle görüyoruz. Olaylar hep Hazreti Zübeyir üzerinden gidiyor. Abdülkabe diye bir oğlu var Safiye Ala'nın. İsminden başka bilgimiz yok. O kadar. Başka malumat yok. Ummu Habib binti Avvam. Bu kız Safiye Ala'nın kızı. Doğum tarihi bilinmediği gibi ölüm tarihi de bilinmiyor. Ancak Ummu Muhsin adlı bir kızı olduğu biliniyor. Çok böyle şefkatli bir hanım bu kızcağız. Safiye Ala'nın bu kızı. Böyle merhametli. Değişik bir şeyleri var yani. Duruşu var. Bunun hayat içerisinde yaşadığı en meşhur hadiseyi söyleyeyim. Kendisi yaşamasa kocası yaşadı yani. Habeş hicreti esnasında Ummu Habibe'nin kocası Halid bin Hizam bin Hüveylid Mekke ile Cidde arasındaki o yolda giderken koca bir yılan sokuyor bunu ve orada şehit oluyor. Bunun kocası. Yani ailece gitti bazıları. Biliyorsunuz Habeşistan'a bazıları bekar gitti. Bu bekar gidiyordu. Orada bu ilan ısırarak şehiden vefat etti. Mülayim ve iyi bir hanım güzel bir geçimin dışında elimizde hiçbir bilgi yok efendim. Safiye Ala'nın bir de Safiye adlı kızı vardı. Onun da ismi hakkında malumat yok. Şimdi Hazreti Safiye ben halamız Hazreti Zübeyir'in şehadetinde onu söylemedim. Dikkat ettim onu söylemeyeyim diye. Oğlunun şehit olduğunu duyduğu zaman Safiye Ala şunu sorar. Der ki nasıl şehit oldu? Derler ki namaza durmuştu. İbni Cürmüz denen katil arkasından vurdu. Allahu Ekber. Oğlum kurtuldu diye ağladı Safiye Hala. Çünkü dedi Zübeyir'i önünden öldüremezler dedi yani. Bir tuzak kurmaları gerekiyor. Tıpkı Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit ettikleri gibi. Rabbime hamdolsun dedi. Ağladı tabii ki. Üzüldü. Rabbime hamdolsun beni şehit anası da yaptı diye. Şehit annesi olarak zaten çok büyük hürmet görüyor. Herkes tarafından bir de öyle. Safiye Ala uzun bir ömür yaşadı. Çok büyük hizmetler yaptı. Çok insan yetiştirdi. Çok yani çoktan çok örnekler bakarak göçtü öteki aleme. Bakın oğlunun hayatını anlatırken bile içinde sürekli Safiye Hala, Safiye Hala, Safiye Hala ifadesini kullanıyoruz. Böyle bir insan, kahraman, yiğit bir insan. Safiye Hala. Hazreti Ömer döneminde bunun vefatı var. Ancak o dönemde de öyle güzel hizmetler yaptı ki Hazreti Ömer Safiye Hala'yı meclisine alır, görüşlerini dinler, tenkitlerini alır, desteğini alırdı. Çok sever, çok sayardı Safiye Hala'yı. Tabii o da sevilmeyecek, sayılmayacak biri değildik. Hazreti Safiye Hala radıyallahu anha. Evet efendim, Hazreti Ömer döneminin Hicretin 20. yılı, yıl 640, Safiye halamız 73 yaşında. O kadar okudum baktım da hastalandı, kaç gün yattı falan biraz ayrıntı istiyordum. Onlara ulaşamadım. Yok demiyorum da yani belki ben bulamadım bilmiyorum. Vefat ediyor. Medine'ye büyük bir yasa bürünüyor. Hazreti Ömer bile ne kadar ağlıyor böyle bir hanımın vefatına. Efendim. Cennetül Baki kabristanına defnediliyor Safiye halamızda. Biraz tarif edeyim. Hacı Umre'ye gideniniz vardır. Belki de kabrini bileniniz vardır. Cennetül Baki'ye girdiğimiz zaman ana kapıdan sola döndüğümüz hemen duvarın dibinde 3 tane mezar var. Duvarın dibinde. Resulullah'ın halaları diye geçer. İşte orada yatıyor. Hazreti Ali'nin annesi Ebu Talib'in hanımı Fatma binti Esed de orada yatıyor. Ve Safiye Hala Medine'de Cennetül Baki kabristanında ziyaretlerimizi beklemektedir. Buradan ona Elbette ki fatihalar göndereceğiz. Ama inşallah bir daha gittiğimizde Rabbim lütfederse bir de yerini bilerek inşallah Fatiha'mızı okumuş olacağız. Ne kadar anlatsak bitiremeyeceğimizi bir kez daha buradan söylemek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Her halada yaptığımız gibi bunda da aynısını yapıyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Safiye halanın çocukları ile torunlarını, sadece rakam olarak söylüyorum, çocukları ile torunlarını tespit edebildiğimiz kadarıyla sayı olarak şöyle sıralayabiliriz. Dördü erkek, üçü kız olmak üzere 7 çocuk. 11'i erkek, 13'ü kız olmak üzere 24 torunu kaynaklara geçmiştir. Safiye halanın. Ne anlama geliyor bu? Yani illaki bu kadardır demiyorum. Demedim zaten hiç. Kaynaklara geçen, geçmeyen de vardır muhakkak. Benim de ulaşamadığım vardır muhakkak. Ben bunların hepsini, yani 24 tane torunu isim isim aldım kıymetli dinleyenlerim. İnşallah Resulullah'ın halaları Enişteler adlı kitap başlığı adı altında bunları inşallah yayınladığımda net olarak göreceksiniz. Şimdi şöyle bir ifade kullanayım önce. Resulullah Aleyhisselam'ın 6 halası vardı. Atike hala, Berre hala, Umeyme hala, Hakim Beyza hala, Erva hala, Safiye hala. 6 halası vardı. Bu halalarından ikisi, daha doğrusu biri İslam geldiği günlerde, biri hemen sonra vefat etmişti. Diğer 4 hala yaşamış, İslam'la şereflenmiş ancak hayat hikayeleri hakkında en fazla ayrıntının Safiye hala hakkında olduğunu söylemiştik. Enişteler de lazım. 6 hala fakat 9 eniştemiz var. Hocam nasıl olur diyeceksiniz. Bazıları tek, bazıları 2 defa evlenmişler de ondan. 9 tane de enişte var. Ben bunların adlarını da liste halinde yaptım. Şimdi burada bir rakam daha vereceğim. Sonra bir genel değerlendireyim halalarını. Şöyle bir düşünün bakalım. Kaç derstir Resulullah'ın halalarını, eniştelerini ve hala çocuklarını görüyoruz. Bir yuvarlak bir fikir. Şu anda sizinle karşılıklı konuşamıyorum ama konuştuğumu düşünün. Safiye halanın toplamda kaç torunu olabilir? Bak çocuklarını söyledim. Safiye halanın. Yani 4'ü erkek, 3'ü kız, 7 çocuk. 11'i erkek, 13'ü kız, 24 torun. Şimdi diyoruz ki bütün halaları 6 hala. 6 hala. 6 halanın toplamda kaç çocuğu olabilir? Hala çocukları önce. Gördük hepsini. 17'si erkek, 2'si 12'si kız olmak üzere toplamda 29 hala çocuğu kayıtlara geçmiştir. Hamdolsun ben bu listemi yaptım. Önümde şu anda liste kıymeti dinleyenlerim. Bütün 6 halaların toplamda 17'si erkek, 12'si kız, 29 hala çocuğu kaynaklara geçmiştir. Tek tek şu anda önümde listem var. Bunu kitapta inşallah vereceğim. Şimdi az önce sordum, onu bir daha soruyorum şimdi. Peki acaba kaç torun kaynaklara geçti? Ya, onu da söyleyelim. 37'si erkek, 24'ü kız olmak üzere toplamda 61 hala torunu kaynaklara geçmiştir. O da şu anda önümde kıymeti dinleyenlerim. Yani ne yandan bakarsanız bakın, 17'si erkek, 12'si kız, 29 hala çocuğu, 29 hala çocuğu. Aynı şekilde 37 erkek, 24'ü kız, 61 hala torunu. Benim niyetim şuydu kıymeti dinleyenlerim. Bunların yani karşılıklı ilişkileri, iletişimleri, nasıl bir hayat sürdüler, nasıl yaşadılar, bize nasıl örnek olurlar ya da oldular, örneklik boyutlarıyla bunları paylaşmak isterdim. bazı yerlerde bazı örnekleri verdik. Mesela şimdi az önce Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir'i karşı karşıya getirdik. Şimdi Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir birbirinin neyi olurlar? Hiç aklımıza gelmiyor değil mi efendim? Bakalım şimdi. Hazreti Ali Ebu Talib'in oğlu. Hazreti Zübeyir Safiye halanın oğlu. Safiye hala Hazreti Ali'nin neyi oluyor? Babasının kız kardeşi. Hala yani. Peki Ebu Talib neyi oluyor? Hazreti Zübeyir'in dayı. Yani hala dayı çocukları. Bir de olayın bu boyutu var. Bunları da böyle tek tek ben listeledim. Ancak bir radyo programı için. Çünkü bunları böyle yani radyoda olmuyor. Bu televizyonda ancak olur. Veyahut da derslerde, seminerde olur. Yani isimleri böyle yansıtıp göstererek olur. Ancak bu kadarla biz kifayet ettik efendim. Şimdi kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam İslam'ı tebliğ ederken elbette ki ashabından büyük destek gördü. Ancak çok da düşmanları vardı biliyorsunuz. Çok zorluklar da çekti. Aynı şekilde yakınlarından, akrabalarından da çok büyük destek aldı. Ama çok büyük sıkıntılar da çekti. Ben şunu da yaptım. Bazı derslerde söyledim. Söylesem mi söylemesem mi diye bazen ağzımdan çıktı söyledim. Bazen atladım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve hayata yansıması noktasında Resulullah'ın en yakınlarından başlıyoruz. Hanımlarından, çocuklarından. Çocukları, erkekleri öldüğü için kızları yaşadılar. Yani kızlarından, damatlarından, torunlarından. Birinci derece, hanımlar önce. Ondan sonra amcalar geliyor, yengeler geliyor, amca çocukları geliyor. Ardından halalar geliyor, enişteleri geliyor, hala çocukları geliyor. Ondan sonra inşallah bu dersten sonra haftaya Allah izin verirse Resulullah Aleyhisselam'ın dayılarına ve yengelerine başlayacağım. Genelde çok az biliniyor ya da hiç biliniyor. Bir düşünün bakalım dayıları kimler? Bunları inşallah sizlerle haftaya paylaşacağım. Ama bugün halaları ve eniştelerini kısa bir özet verip bitirmek istiyorum. Elhamdülillah epey bir bölüm sürdü Allah'a şükür. Elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalıştık. Her şeyden önce Resulullah Aleyhisselam akrabalarıyla çok güzel bir iletişim içindeydi. Akrabaları arasında amcaları olsun, halaları olsun, amca çocukları olsun, hala çocukları olsun. Bunlar içerisinde inanan ve hayatını ortaya koyanlar olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam'a en şiddetli düşman olanlar da vardı. Bu düşmanlar içerisinde düşman küfürde ölen bir Ebu Leheb'i biliyoruz. Birkaç tane daha var ama en meşhuru odur. Diğerleri zaman içerisinde İslam ile şerefleniyor ve Resulullah Aleyhisselam'ın sadece akrabası yakını değil, ona sahabe olma gibi bir şerefe de nail oluyor bunlar. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında çok büyük emekleri olduğu gibi bu akrabaların aynı şekilde hadislerin nakli noktasında da. Ben böyle bir dosya şu an önümde açık ama onu size anlatmayacağım. Hani toplamda halaları, hala çocukları, enişteleri toplamda kaç hadis rivayet etmişler ve bunların İslam'ın doğru anlaşılması, doğru yaşanması ve doğru aktarılması noktasında emekleri ne olmuş? Biz sadece şu boyutuna bakacağız. Şu anda ben notlarımı aldım. Bulunduğum ortam rahat. Radyo ekip gayet güzel. Yani rahat konuşuyoruz buradan. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Siz de rahat rahat dinliyorsunuz beni. Nereden dinliyorsanız şu anda. Konuşmak kolay. Dinlemek de kolay. Ancak yaşamaya sıra geldiği zaman gerçekten bazen insan duruyor. Bu akrabalar arasında yani şu anki dosyamız halaları, enişteleri, hala çocuklara dosyası. İçlerinde İslam'ın doğru anlaşılması noktasında duruşları, karakterleri, şahsiyetleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'la karşılıklı akrabalık ilişkileri, o kadar çok farklı örnekler var ki bunları bir araya getirdiğimizde, eğer atlamadan böyle bir araya getirsek, bu halalar, enişteler, hala çocukları 4-5 cilt kitap eder. Onu söyleyeyim. Çünkü bütün rivayetleri önümüze koyduğumuz zaman hadise daha iyi anlaşılıyor. Her şeyden önce insanlara sadece yazılı metni önlerine koymak yetmiyor kıymetli dinleyenlerim. İnsanlara sadece yazılı bir metni önlerine koymak yetmiyor. İnsanlara insandan örnek gerekiyor. İşte Allah-u Teala o yüzden peygamberi gönderiyor. Yoksa dilerse kitabı gönderir. Hatta bazen bana soruluyor. Hocam tabii Allah daha iyi bilir ama yani Peygamber Aleyhisselam bu asırda gönderilseydi, yani bir ofis kurardı, oradan işte YouTube'dan, WhatsApp'tan, şuradan buradan, Instagram'dan, işte Face'ten, yani bu iletişim araçlarından oradan tebliğini yapardı. Eziyet, sıkıntı olmazdı. Daha iyi olmaz mıydı diye soranlar oluyor. Dedim ki siz bu soruları iyi niyetle soruyorsunuz belli ama sorunun içinde de çok affedersiniz ama dedim ukalalık da var. Hocam estağfurullah ne olsun? Sizin bu düşündüğünüzü bildiğinizi Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Hocam estağfurullah. Amenna hocam. Siz kötü niyetli değilsiniz ama dikkat edin. Allah-u Teala sabır istiyor bizden. Sen ne çektin? Bunlar ne çekti? Ha gör işte. O yüzden sabır ayetleri ezberlemek, sabır hadisleri ezberlemek, onların tefsirini, şerhini okumak ya da anlatmak sabır değil ki. Ya takva ayetlerini ezberlemek, takva hadislerini ezberlemek, takva tefsiri okumak, yapmak, anlatmak takva değil ki. Asıl olan yaşamaktır. Yaşadığımız şeydir asıl olan. İşte Allah-u Teala her peygambere akrabalarından, işte Hazreti Zübeyir'de olduğu gibi, benim havvarim diyor Aleyhisselam. Havvarim de diyor Hazreti Zübeyir'e yani. Orada olduğu gibi efendim akrabalarından çok yakın, onu destekleyen, yanında yer alan, İslam'ın yaşanması, doğru anlaşılması noktasında hayatlarını ortaya koyanlar olduğu gibi, bunu birkaç kez daha tekrarlamak istiyorum, ona karşı koyanlar da çok vardı. Şimdi peygambere karşı koyuyorlar, ağır sözler söylüyorlar, hakaretler ediyorlar ama Peygamber Aleyhisselam o akrabalarıyla iletişimini, bağını, diyaloğunu kesmiyor. Burun kıvırıp kenara çekilmiyor, bizim gibi küsmüyor. Ama onlara taviz vermiyor. Onları kazanma adına dine yara açacak hareketlerde bulunmuyor. İşte biz bunu örnek alacağız akrabalarından. Onlarla iletişimini sürdürüyor. Mesela Erva halayı görürken oğlu Tuleyb'in gayretlerini görmüştük, hatırlayın. Ve Erva hala ta 6. yıla kadar İslam'a girmemişti. Oğlu bu konuda çokça gayretler sarf etmişti. Ama İslam'a girmediği halde Resulullah'a karşı olmamıştı. Şimdi kaç derstir gördüğümüz Safiye hala, yani kardeşidir sonuçta Ebu Leheb, Resulullah'a hakaret edince eline kalınca bir değnek sırık alıp Ebu Leheb'in kafasını kırdığını da biliyoruz. Safiye halanın yani. Yani fiili olarak da bunlar bir mücadeleye girmişler. Bu insanlar İslam'ın doğru anlaşılması için sözcük olarak, kavram olarak, kelime olarak anlatırız. İşte anlattık zaten. Ama sabır nedir? Sebat nedir? İhlas nedir? Bunların hayatlarında görüyoruz. Ben ezberleyin, sayın demek istemiyorum ama birkaç kez daha söyleyeyim. Aklınıza kalırsa çok iyi olur. Resulullah'ın 6 halası vardı. Atike hala, Berre hala, Umeyme hala, Hakim Beyza hala, Erva hala, Safiye hala. Efendim, Rabbime hamdolsun kaç derstir efendim bunları anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Yani sadece halalarını anlattığımız bu dersle beraber 17 bölüm ediyor efendim. Halaları, enişteleri, hala çocukları. Dedim ya, bunu açacak olursak bu 17 bölüm değil, 4-5 cilt edeceğini söylemiştik. Bazılarını açtık, örnekler verdik. Bazılarını kısa geçtik. Bazılarının sadece isimlerde kaldığını söyledik. Ama ısrarla İslam'ın, bakın bunu çok tekrarlıyorum, İslam'ın yayılması ve yaşanması noktasında ama doğru olarak akrabalar çok önemli. Şimdi ben bir de şunu yapmaya niyetim vardı ama onu başaramadım. Çünkü çok uzuyordu program. Akrabalara ilk girdiğim hanımlarıydı. Oradan başladık. Sonra amcalarına başladık. Amcaları, yengeleri ve amca çocuklarına başladık. Sonra halalara geçtik. Şimdi arzu ediyordum ki Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları ve akrabalarıyla ilişkileri, iletişimi çerçevesinde bizim akrabalarımızla olan bağımız nasıl diye bunu masaya yatırmak istiyordum. Ancak siz de farkındasınız, bu beni aşan bir durum. Çünkü tek tek incelemeniz gerekiyor hepsini. Epeyce bir inceleme aldık ama yetmiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın onları ziyaret ettiğini, evlerine gittiğini, zaman zaman evlerinde öğlen uykusu uyuduğunu, onları evine çokça davet ettiğini, onlar da Resulullah'ın evine geldiklerini, Resulullah'ın hanımlarıyla çok güzel bir iletişim ve uyum içinde olduklarını görüyoruz. Halaları söylüyorum şu an için. Görüyoruz. Aynı şey hala çocukları için de geçerli. Mesela Hazreti Ayşe annemizin, işte Hazreti Ali'nin Medine'deki asileri bastıramaması sebebiyle, yani asileri bastırmak arzusuyla harekete geçtiğinde Hazreti Zübeyir'in Hazreti Ayşe'nin yanında yer aldığını görüyoruz. Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'ye karşı olmadı ki. Ama bunları anlamak için, yani bazıları sadece bir kesiti alıyor. Ya hocam diyor, ben okudum, Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'ye karşı kılıç çekmiş. Hazreti Ali de Hazreti Zübeyir'e kılıç çekmiş diyor şimdi adam. Hangisi vurmuş diyorum. Birbirini yenememişler diyor. Yahu dövüşmediler ki. Şartlar bazen değil akrabayı, bizi eşimizle karşı karşıya getirir. Çocuğumuzla karşı karşıya getirir. Ya şu anda beni dinleyenler arasında eşiyle, çocuklarla sıkıntı yaşayan yok mu hiç? Akrabalarla karşı karşıya getirir yok mu hiç? Bunlarla karşı karşıya böyle sorun yaşadığımızda nasıl çözeceğimizin örneğidir bunlar. Aleyhisselam kin gütmemiş, kin gütmeye müsaade etmemiş. Ha, sadece akide olarak, inanç olarak senin inandığın Allah'ını, peygamberini, Kur'an'ı reddediyorlarsa, Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, sünnete hakaret ediyorlarsa, ha orada tavır koyarsın. Bu Allah'ın emri zaten. Ama şu yanlışları var, bu günahları var. Onları kazanma adına yanlışlarını, günahlarını da hoş görme hak ve yetkimiz yoktur. Onu da söylemeye çalışıyorum. Yanlışlarını hoş görme hakkımız, yetkimiz yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldiğinde, daha önce amcalarında gördük, şimdi halalarında kısmen gördük, yeri geldiğinde ciddi uyarılarda bulunduğunu ama yeri geldiğinde çok ciddi şakalar yaptığını da biliyoruz ki en meşhurunu geçen hafta paylaştım. Bu son dakikalarda onu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Sonra biraz müjde olsun istiyorum. Safiye hala Resulullah Aleyhisselam'a bir şeyler sordu. Hasbihal etti, muhabbet etti. Evet, cennet hakkında bir şeyler sordu, söyledi. Cennette komşuluk istedi. Bu kadar. Ben kısaltıyorum aynısı olmasın diye. Aleyhisselam espri yaptı. Ama dedi ey halam, yaşlılar cennete giremez ki, giremeyecek ki. Çok üzülmüştü Safiye hala. Ardından Aleyhisselam onun gönlünü hakikati daha vurgulu söyleyerek almıştı. Siz cennete böyle yaşlı halinizde değil, Allah sizi gençleştirerek cennete koyacak deyince halamız da rahat nefes almıştı. Şimdi efendim, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi Peygamberi Aleyhisselam'ın halaları, enişteleri ve hala çocukları adı altında şu an itibariyle 17 bölüm anlatmaya çalıştık. Anlattıklarım iyi şeyler, güzel şeyler, güzel örnekler, onların güzel hayatlarındandır. Onları alalım, hayatımıza geçirelim, örnekleri örnek alarak örnek bir hayat yaşayalım inşallah. Yanlışlar varsa ki mutlaka vardır, eksik varsa ki fazlasıyla vardır, o da benim eksikliğimdendir. Rabbim beni de sizi de affetsin diyelim ve haftaya inşallah dayıları ve yengelerine merhaba diye başlamak üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.